Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim Kitap Dünyası programıyla Erkam Radyo'da sizlerin huzurundayız. Tekrar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve yeni bir Kitap Dünyası programıyla inşallah huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Bu hafta da sizler için hazırlamış olduğumuz yine güzel kitapları ve onların içerisinde güzel konuları inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ve bir nebze de olsa kitap dünyanıza, gönül dünyanıza güzel kitaplarla ulaşmaya gayret göstereceğiz efendim. Her hafta olduğu gibi Erkam Radyo'da yine aynı saatte değerli dinleyenlerimizle, siz kitap dostları ile beraberliğimize devam ediyoruz. Biliyorum şu an radyoları başında dinleyen birçok dinleyenimiz var, kitap dostumuz var. Araçlarında seyir halinde bizleri dinleyen değerli dostlarımız var. Efendim yurt dışında, Türkiye'mizin dışında, gönül coğrafyamızda bizleri dinleyen değerli kitap dostlarımız var. Her birisini ayrı ayrı muhabbetle selamlıyoruz. Gerçekten güzel buluşmalar ve ortak noktalarımızın bu şekilde güzelliklerle olmuş olması da ayrıca Rabbimize hamd edeceğimiz bir husus. Ne güzel ki her hafta sizlerle bu konu üzerine, yani kitap efendim gerçeği üzerine, kitaplar üzerine konuşuyoruz ve her programda sizin için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları ulaştırmaya çalışıyoruz efendim sizlere. Umarız ki burada anlattığımız kitaplar ve onların daha da önemlisi içindeki konular bize bu manada bir yol gösterir, istikamet gösterir. Hayatımızın sonuna kadar, efendim dilimizin döndüğünce, gözlerimizin görme yetisini kaybetmedikçe inşallah ve konuşabiliyor oldukça hakikati, güzellikleri çoğaltma gayreti içerisinde olmakta ayrıca bizim için bir Müslüman sorumluluğu olarak düşünüyoruz. Onun için bu kitapları da bu düşüncelerle sizlere aktarmaya çalışıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Gönlümüzü imar eden, ruhumuzu efendim inşirah ettiren, ruhumuza gıda olarak okuyabileceğimiz güzel kitaplar her zaman tabii ki insan olarak bizlerin ihtiyaç duyduğu, duyması gereken işlerdendir diye düşünüyoruz. Bu kadar dünyanın farklı meşgaleleri içerisinde, dünyanın farklı bizi efendim cezbeden dünyevi yönleri arasında kendimizi bir manada bir sahili selamete alarak şöyle gönlümüzü rahatlatan, ruhumuza iyi gelen kitapları okumak gerçekten herhalde bu zamanda en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan bir tanesi olması gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Efendim Erkam Yayınları'ndan çıkan güzel bir kitap önümde duruyor şu an. Kıymetli hocamız Adem Saraç Bey'in güzel bir çalışması. Adem Saraç Bey Türkiye'de siyer alanında, İslam tarihi alanında, sahabe-i kiramın anlatılması ve anlaşılması noktasında ve daha da önemlisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını anlama noktasında gerçekten çok güzel kitaplar ortaya koyan, yazan bir büyüğümüz, hocamız. Cenab-ı Hak kalemine güç, kuvvet versin ve kendisini de yakinen tanıdığımızdan dolayı hayatının büyük bölümünü, daha doğrusu zamanının büyük bir bölümünü gün içerisinde bu konulara ayıran ve sürekli yazan bir hocamız. İnşallah Cenab-ı Hak bu yazdıklarını da kendisine ukvada, ahirette refik eyler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine hepimizi de nail eyler diye dua ediyoruz. Kitap Erkam Yayınları'ndan çıkan bir çalışma dedik. Gayrimüslim ülkede Müslüman sorumluluğu ismini taşıyor. Erkam Yayınları'nın güzel bir tasarımıyla şöyle açık renkli bir kapak üzerinde hat yazısıyla elif ve vav istifini görüyoruz. Kapak tasarımı da hakikaten çok güzel olmuş ve etkileyici bir şekilde tasarım yapılmış. Tasarımı yapan kardeşimizi de tebrik etmek gerekiyor. Gayrimüslim ülkede Müslüman sorumluluğu üst başlığı ile Habeşistan hicretleri örneği bağlamında kıymetli hocamız bu konuyu ele almış ve örneklendirmiş. Bugün tabii ki yaşamış olduğumuz ülkemiz elhamdülillah Müslüman bir ülke ve Müslümanların yaşadığı ve birçok yönüyle de Müslümanların hayat tarzının oluşturduğu bir sosyal ortamda yaşıyoruz. Yani dinimize göre efendim helal olan, haram olan her neyse toplumumuzda bunlara da dikkat ediliyor diyelim büyük bir oranda istisnalar olmakla beraber. Ancak şöyle gayrimüslim bir ülkeye gittiğimizde yani ezanların okunmadığı, efendim gıda bağlamında İslam'a göre haram olan şeylerin satıldığı, alındığı, yenildiği birçok konu var tabii ki olan bir ülkede Müslüman sorumluluğu nasıl olması gerekir? Sadece bu bir boyutu, bir de meselenin tebliğ boyutu var malumunuz olduğu üzere. Yani bir gayrimüslim ülkede biz yaşasak bir Müslüman olarak oradaki tebliğ sorumluluğumuz nasıl olması gerekir? Kıymetli hocamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde malumunuz olduğu üzere Müslümanların Mekke'de müşriklerin zulmünden artık bir yönüyle usanarak bir hicret, bir çıkış yolu gördükleri Habeşistan'a hicretleri vardır ilk olarak. Yani Medine'ye hicretten önce Habeşistan'a giden Müslümanlar vardır. Ve oradaki, oraya giden Müslümanlar da belli bir sorumluluk içerisinde oraya gitmişlerdir. Orada İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Habeşistan kralı Necaşi'ye İslam'ı tebliğ etmişlerdir, ayetleri okumuşlardır vesaire. Hani olayın bu tarihsel boyutu. Hocamız da bunu çok geniş bir şekilde almış. Burada tabii kitabın içindekiler bölümünü şöyle başlıklarına baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz aslında bu hicretin fotoğrafını da görmüş oluyoruz. Mekke'den oraya giden sahabiler, dönen sahabiler, efendim Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Musab, Abdullah ile Hint, Osman bin Mazun ve diğerleri birinci Habeşistan hicreti ve ikinci Habeşistan hicreti olarak hocamız ayırmış ve buralarda gerçekleşen olayları güzel bir şekilde anlatmış. Şöyle kitabın takdim yazısından bazı bölümleri sizlere aktararak kitabı biraz daha yakından tanıyalım. Zira kitapta hacimli olduğundan dolayı değerli dinleyenlerimiz ve bir siyer kitabı olması hasebiyle de tabii konular farklılaşabiliyor. Bir bütün olarak kitabın her sayfasını okumak gerekiyor. Kitabı tam olarak anlayabilmek adına. Hocamız Allah'ın adıyla diyor, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Besmele ve Hamdele, sonrasında da Salvele dediğimiz üç önemli nokta bir Müslümanın sözlerine başlarken, her birimizin bir konuşma yaparken, bir sohbet yaparken mutlaka bu konuşmamızın başına koymamız gereken üç önemli nokta. Cenab-ı Hakk'ın adıyla ve ona hamd ederek ve onun peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme ve peygamberin de ashabına salat ve selam ederek başlamak gerekiyor. Bu da hem usuldendir hem de değerli dinleyenlerimiz konuşmalarımızın bereketli olması noktasında önemli bir yapılması gereken bir durumdur. İslam tarihi ve siyer kaynakları başta olmak üzere bütün kaynaklarımızda Habeşistan hicretleri önemli bir yer almaktadır. İslam güneşi Mekke'de doğdu. Müslümanlar bu müşrik toplumun içinden çıktı. Dolayısıyla ilk münasebet ister istemez müşriklerle olup belli bir süreye kadar sadece Mekke içinde kaldı. İslam'ın erken döneminde dışa açılma, yani ilk dönemlerinde dışa açılma ve oralarda bir yer edinme hadisesinde ilk münasebete geçilen ülke ise Habeşistan oldu. Aynı şekilde yine İslam'ın ilk dönemlerinde ehli kitabın Hristiyan tarafı olarak ilk münasebete geçilen toplum da Habeş toplumu oldu. Mekke ile Habeşistan arasında çok yönlü ilişkiler eskiden beri vardı. Ancak hicret hadisesi bambaşka bir ilişkiyi doğurdu ve bu ilişkinin başlangıcı olmuş oldu. Müslümanlar ilk defa Hristiyan bir ülkede ve yine ilk defa Hristiyanlarla aynı ortamlarda yaşamak zorunda kalmışlardı. Habeşistan hicreti üzerinde hassasiyetle durulup gereken derslerin çıkarılması gereken elzem bir hadisedir diyor hocamız takdim yazısında ve girişte de şöyle bazı cümlelere yer veriyor. Onların da biz bir kısmını takdim edelim efendim. Bu giriş bölümünden bazı cümlelerde şu şekilde değerli dinleyenlerimiz, hicret kavramı kulağımıza hoş gelip rahatça anlattığımız bir deyim olmakla beraber aslında hicret herkesin yaşayamayacağı oldukça zor bir hadisedir. Şekli ve uygulamalarıyla oldukça çeşitli yönleri olan hicret, tarih boyunca en çok yaşanan olaylardan biridir. Çokça tanımlamanın yanında hicretin bazı tanımları da şöyle yapılabilir. Müslümanların inançlarını serbestçe yaşayabilecekleri, uygun bir yer bulmak için katlanmak zorunda kaldıkları zahmetli bir yolculuk ve göç olayıdır. Yani bu hicretin tabii ki fiziki manada anlamı olarak ifade edilebilir. Ama hicreti bir metafor olarak kullansak, bir hakikat bir yönüyle olarak kullandığımızda aslında hicret değerli dinleyenlerimiz insanın her an yaşayabileceği duygulardan bir tanesidir. Kötülüklerden iyiliklere kaçmak da bir hicrettir. Kötü insanlardan iyilere, iyi insanlara doğru gitmek de bir hicrettir. Efendim, nefsani arzulardan, şeytani duygulardan kendini uzaklaştırma gayreti içerisinde olup da rahmani duygulara gidebilmek, gitme gayreti olmak da, içinde olmak da aynı zamanda bir hicrettir. Dolayısıyla bir mümin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durduğu zaman, bir namaz kılmaya, bir ibadete durduğu zaman aslında orada da bir hicret yaşamış oluyor manevi olarak. Dolayısıyla biz tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki malum olan hicret dediğimizde Müslümanların Mekke'den önce Habeşistan'a bir kısım Müslümanların Habeşistan'a hicretini biliyoruz. Ama asıl hicret dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye olan hicreti ki bu İslam'ın bir manada artık yayılması ve İslam'ın daha kurumsal bir yapıya ulaşması, İslam devletinin yani Medine'de temellerinin atılıp Mekke'de İslam devletinin kurulmuş olması, ilan edilmiş olması, dolayısıyla hicret bütün bunların başlangıcı olmuş oluyor. Mekke'de Medine'ye yapılan hicret bütün herkes tarafından bilinen, hakkında az çok malumat sahibi olunan bir hadisedir. Fakat bu hicret kadar Habeşistan hicreti bilinmiyor ve hatta hiç bilinmiyor diyor hocamız. Dolayısıyla biz bu konuda da Mekke'de Medine'ye olan hicrete nazaran Habeşistan hicreti ile alakalı da fazla kitapta olmadığını söylüyor ve bu kitabı da zaten bunun için kaleme aldığını ifade ediyor. Habeşistan hicretleri sadece mazlumların kurtulmaları için geçici bir mekan arama değil, aynı zamanda İslam'ın ilk yıllarda bile Mekke dışına yayılışı açısından oldukça önemli bir yeri vardır. Arabistan Yarımadası dışında Afrika kıtasıyla ve Hristiyanlık ile temasa vesile olan ve İslam'da ilk hicret olarak bilinen hadise Habeşistan hicretidir. Mekke Müslümanlarının Habeşistan'a hicreti nübüvvetin 5. yılında yani 615'ten 628'e kadar olan 14 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu hicretlerde dönüşlerde olduğu için Mekke muhacirlerinin tam olarak 12 yıl Habeşistan'da kalmaları anlamına gelmektedir. Evet, yani mesele aslında hani Müslümanların Mekke'den Habeşistan'a şöyle gidip gelmeleri mahiyetinde değil, aslında orada uzun yıllar kalmaları, birkaç defa gitme ve gelmelerin olmaları yönüyle İslam tarihinde gerçekten önemli bir yer tutmaktadır. Evet, hicret Darül Harp'ten ya da Darül Küfür'den çıkıp Darül Eman'a ya da Darül İslam'a din için, İslam için, dini hayatını daha doğrusu yaşamak için göç etmektir. Ve yine hicret Allah için, Allah'ın dini ile aileyi, akrabaları, vatanı terk etmek olduğu gibi aynı zamanda her türlü günahlardan, az önce de ifade ettiğimiz gibi her türlü günahlardan kaçınmaktır. Bu anlamlarda hicret bir iman ve bir dava göçüdür. Şartlar gün geçtikçe ağırlaşarak sabırla karşı konamayacak bir dereceye gelip eziyet ve işkenceler insanın tahammül sınırını aşınca işte o zaman hicret gündeme gelmiştir. Çünkü bu durumda Müslümanlar ya dinini yaşayamayacak, taviz verecek ya da yaşayabilecekleri bir yer arayacaklardı. Görüldüğü gibi bu anlamda hicret bir kaçış değil, bir arayıştır. Yani bir Müslümanın ya da Müslümanların dinini hem yaşayıp ve hem de yayabilmesi için müsait bir yer arama gayretidir. İşte Habeşistan hicreti de böyle bir hadisedir diyor değerli Adem Saraç hocamız. Hakikaten değerli dostlar, değerli dinleyenlerimiz, Habeşistan hicreti ile alakalı başından sonuna hem kaynaklarıyla hem de olayın sürecini, nasıl geliştiğini, nasıl olduğunu teferruatlı ve bir bütün olarak görmek ve okumak istiyorsak Adem Saraç hocamızın Gayrimüslim Ülkede Müslüman Sorumluluğu isimli bu güzel kitabını mutlaka edinelim ve okuyalım. Habeşistan hicretini anlama noktasında sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, diğer bir çalışmaya geçelim. Daha doğrusu şöyle yapalım, uygun görürseniz. İki tane daha kitabımız var önümde sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitapları sizlere aktarmadan, takdim etmeden önce Erkam Radyomuzda kısa bir araya gidelim efendim. Aranın ardından kaldığımız yerden diğer güzel kitaplarla birlikteliğimize devam edelim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Profesör Doktor Nevzat Tarhan Bey'in bir çalışmasıyla devam edelim efendim. Timaş Yayınlarından çıkmış ve elimdeki kitap 6. baskısını yapmış. Bakalım şöyle tarihine bakalım. Tarihi tabii biraz eski ama bu muhtemelen yeni baskılar yapmıştır. Nevzat Tarhan'ın Güzel İnsan Modeli isimli çalışması. Ailede, toplumda, siyasette değerler psikolojisi alt başlığı ile bu kitabı bize sunmuş Nevzat Tarhan Bey, Güzel İnsan Modeli isimli çalışmasıyla. Efendim, bu kitapla ilgili şöyle yayın evinin arka kapak yazısına baktığımızda cesaret, sadakat, affetme, paylaşma, cömertlik, alçak gönüllülük, öz eleştiri, adalet ve diğerleri toplumun geneli tarafından kabul edilen ortak kavramlar. Bir anlamda mutluluğun standartlar kümesidir. Değerleri bir banka hesabına benzetirsek, iyi yatırımlar yapan kişinin hesabı ona kar getirecektir. Ne kadar kar ettiği hemen anlaşılmasa da bu ileri yaşlarda faydasını göreceği bir birikim olacaktır. Hayata veya ailesine yatırım yapan kişinin bu yatırımların kendisine geri döneceğini bilmesi gerekir. Bugünün toplumsal yapısına baktığımızda değerler artık cümle içinde kullanılan kelimelerden ibaret. Oysa değerleri gölgeleyerek toplumları değiştiren bütün kötülükler ağaçlarda saklı kurtlar gibidir. Nasıl ki kurtlar ağacı içten kemirerek devirirse sosyal yozlaşma ve kuralsızlık da toplumu böylece çürütür. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizleri toplumun manevi dinamikleri olan değerlerin hayatımıza yeniden hakim olması için bir adım atmaya çağırıyor. Değer eğitiminin insandan başlayarak topluma yayılması gerektiğini söylüyor ve bir güzel insan modeli sunuyor bize. Efendim, bugün hepimizin en fazla ihtiyaç duyduğu güzelliklerden ve yönlerimizden bir tanesi, toplumda yaşadığımız bu hayatta model, yani güzel insan örneği teşkil edebilmek, güzel misal olabilmek, güzel insan olabilmek ve daha da önemlisi güzel bir Müslüman olabilmektir. Nevzat Tarhan tabii az önce de kavramlar olarak ifade ettiğim kitabına isim de veren konuları bu kitabın içerisinde teferruatlı bir şekilde anlatıyor. Sadakat, affetme, paylaşma, cömertlik, alçak gönüllü olmak, adalet. Bunlar bir insanın güzel insan olabilme, iyi insan olabilme noktasında önemli unsurlardır. Tabii değerler psikolojisi bağlamında ki yazarın da kendi alanı itibariyle bu tarz kitaplar neşrettiğini görüyoruz. Gerçekten aslında bir manada bizi bize hatırlatan, olmamız gereken Kur'an'ın, İslam'ın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin çizdiği insan modelini bir manada biraz daha modern ifadelerle, güncel konularla ifade etmiş, etmeye çalışıyor bu kitabın sayfalarında. Şöyle iç bölümlere baktığımızda az önce zikrettiğim kavramları açıklayarak kitaba devam ediyor. Değerler başlığı altında da asıl değerler var, yani amaç olan değerlerimiz var. Bir de o değerlere ulaştıracak araç olan değerler var. Evrensel değerler, kültürel değerler, efendim dünyadaki değer anlayışı, yani insanı insan yapan, insanın o kutsiyetini muhafaza eden, fıtratını koruyan, daha doğrusu fıtri olarak var olması gereken değerler dediğimiz, mesela fedakarlık her insanda yaratılışından itibaren olması gereken bir özelliktir. Alçak gönüllülük, affetme duygusu gibi, bunları dini duygular, insanın sahip olduğu dini duygular bunları besler, geliştirir. Bazı değerler vardır ki bunlar bütün dinlerin de üzerinde sayılabilecek, yaratılıştan gelen insanın, mesela aile kavramı, efendim namus kavramı gibi ahlaki değerler, bunlar zaten insanı insan yapan unsurlardır. Kıymetli yazarımız bu değerler başlığı altında ahlakı da anlatmış bize. Ahlakın psikolojik ve biyolojik boyutlarını burada ifade etmiş. Değer kavramı üzerinden geniş bir yer açmış kitabın ilk bölümünde. Adalet duygusu ikinci bölüm olarak adalet kavramını izah etmiş. Ailede adalet dengesi, kardeşler arasında, eşler arasında, iş hayatında, ki iş hayatında adalet vazgeçilmez bir erdemdir. Çalışan insanların arasındaki adaleti tesis etmek veya iş yeri ile iş alanın çalışanların arasındaki adaleti tesis etmek ve tabii ki kainatın, efendim yaratılışın bir bütününe baktığımızda dünyadaki döngü içerisinde Cenab-ı Hakk'ın var etmiş olduğu bir adalet sistemi var. Eşitlikle adaleti birbirine karıştırmamak gerekiyor. Çoğu zaman bu birbirine karıştırılabilir. Adalet, kişiye ya da eşyaya uygun bir davranış biçimi, efendim ona lazım olan bir davranış biçimini ortaya koymaktır. Mesela evinizde iki çocuğunuz var. Birisi diyelim 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda, birisi de 5 yaşında veya 3 yaşında. Bu iki çocuğunuza eşit davranacağım dediğinizde ve eşit davranıp da ikisine de aynı miktarda bir para verdiğinizde, eşit para vermiş olursunuz ama adaletli davranmamış olursunuz. Dolayısıyla aslında 20 yaşındaki çocuğunuzun ihtiyacı olan bir miktar para ise aslında 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğun ihtiyacı olan şey paradan ziyade farklı şeylerdir. O yüzden 3 yaşındaki çocuğunuza göstermeniz gereken ilgi, alaka, sevgi, muhabbet, efendim onun ihtiyacı olandır. Büyümüş olan çocuğunuza göstereceğiniz ilişki tarzı onun ihtiyacı. O zaman bunu yaptığınızda ikisine adaletli davranmış olursunuz. Dolayısıyla eşitlikle adaleti birbirinden ayırmak gerekiyor. Yine güzel insan olabilme özelliklerinden bir tanesi de dürüstlük ve şeffaflık. Yalan her şeyin başı, her kötülüğün başıdır ve insanı içten içe çürüten, insanı insanlığından çıkaran ve hem kendi hayatını hem yaşamış olduğu, irtibatta olmuş olduğu insanların hayatının seviyesini düşüren, kalitesizleştiren bir kötü özelliktir. O yüzden insanın en önemli erdem özelliklerinden bir tanesi de dürüstlüktür ve şeffaflıktır. Diğer bir özellik yine insana değer katan cesarettir. Cesaret malum olduğu üzere insandaki risk alma becerisidir. Tabii bir taraftan da cesaret gereksiz bir şekilde güç gösterisi ortaya koymak değildir. Neyi nerede yapacağını, nasıl yapacağını bilebilme kabiliyetidir. O yüzden cesaret insanın içinde yeri ve zamanı geldiğinde kullanmasını bilebileceği bir özelliktir. Bu da yine insana değer katan hususiyetlerden bir tanesidir. Bir diğer özellik gayrettir. İnsanın hedeflerine ulaşabilmesi ve motivasyonunu diri tutabilmesi için içinde taşıması gereken özelliklerden bir tanesi gayrettir. Çalışmaktır. Bu tabii ki bir şeyin müptelası mahiyetinde, yani iş müptelası, çalışma müptelası anlamında değil, yine de dengeli bir şekilde var olduğumuz hayat içerisinde yapmış olduğumuz işler noktasında onları sonuca ulaştırabilme noktasında bir gayretin içerisinde olmak gerekiyor. Zaten gayretten yoksun olan bir insanın da başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi de biraz zordur. Sorumluluk önemli bir özellik insanda, yine güzel insan olabilme noktasında ve sadakat çok önemli insanın hayatında. Utanma duygusu, yani insanda bir edep ve ar olması, utanma duygusunun olması çok önemli. Alçak gönüllü olması bir insanın, yardımlaşma yani infak duygusu içerisinde olması, içtenlik ve samimiyet duyguları içerisinde olması, affetme ve bağışlama en önemli erdemlerden bir tanesidir. Cömertlik yine onlardan bir tanesi. Fedakarlık, kanaat sahibi bir insan olmak, insanların hatalarını hoş görmek, yani hoş görmek derken onları meşru görmek değil tabii ki ama düzeltilebilecek bir tolerans içerisinde olmak ve hoş görmek, bunlar da aynı zamanda insanın özelliklerinin olması gereken konular. Ve bir diğer konu da insanın öz eleştiri yapabilmesi ve kendi hatalarını görebilmesi ya da kabul edebilmesi. Bu da önemli bir özelliktir. Bu özelliklerden yoksun olan insanlarda genellikle narsist duygular oluyor. Eleştiriye kapalı, efendim nasihatlere kapalı, her dediğini doğru olduğunu düşünen, kendisi dışındaki insanların düşüncelerini kendi düşüncelerinden daha ehemmiyetsiz, kıymetsiz gören bir duygu, narsizm duygusu. İnsanların özellikle yönetim pozisyonunda olan, yönetici pozisyonlarda olan insanların düşebilecekleri tehlikelerden bir tanesi. Katılımcı yönetimden uzak, tek başına ve her dediği doğru, asla eleştirilemez düşüncesiyle hareket edilen yönetim tarzları. Bu küçük bir iş yerinde de olabilir, daha büyük birimlerde de olabilir. Ancak insanın tabii ki erdemli özelliklere sahip olabilmesi noktasında Nevzat Tarhan'ın Güzel İnsan Modeli isimli kitabı gerçekten bir yol haritası bize çiziyor. Ve nasıl bir güzel insan modeli olunması gerektiğini de bizlere anlatıyor Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bu kitabı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum değerli dostlarımız, sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, 3 kitap düşünmüştük aslında bugün sizlere takdim edeceğimiz, ancak 2 tane güzel kitabı aktardık. İnşallah Cenab-ı Hak fırsat verirse önümüzdeki hafta bu 3. kitabı da, bunun da hemen ismini zikredelim. Aslında klasik bir eser, çok eski, meşhur bir çalışma. Tolstoy'un Hacı Murat isimli kitabını Ersin Nazif Gürdoğan, affedersiniz daha doğrusu, evet, Tolstoy'un Hacı Murat isimli kitabı Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları'ndan çıkmış. Onunla alakalı bir tanıtımımız vardı. Onu da inşallah sonraki haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle değerli dostlar, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız efendim.